Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sizlere TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizi ulaştırıyoruz. Bizi Türkiye'ninSesiRadyosu.com adresimizden veya TRT TV uygulamasından dinleyebilirsiniz. Teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Yasemin Hasan, programı Mustafa Çamlıca ile birlikte hazırladık. Efendim, bugün Dünyadaki Türkiye programında önemli bir ismi ağırlıyoruz. Eski Gençlik ve Spor Bakanı, şimdi ise AK Parti İstanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Başkanı Sayın Akif Çağatay Kılıç. Hoş geldiniz Akif Bey.
Hoş bulduk.
Yoğun mesainiz arasında bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz öncelikle.
Rica ederiz.
10 yaşına kadar Almanya'da yaşadınız. Daha sonra ailenizin Türkiye'ye dönüşü var. O dönemden unutamadığınız bir anınız var mı? Programı buradan başlayabiliriz arzu ederseniz.
Tabii ki. Öncelikle tüm dinleyicilerimize buradan iyi günler diliyorum. Size de vakit için teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir sohbet olur diye ümit ediyorum. Tabii Türkiye'den birçok ailede olduğu gibi bizim ailemiz de 60'lı yıllardan sonra özellikle Avrupa'ya ve Almanya'ya gurbetçi olarak çalışmak için giden ailelerden birisi olarak annem ve babam hekim olarak Almanya'ya gitmişler. Daha sonra biz orada dünyaya geldik ve ilkokulu bitirip 5. sınıftan sonra da Türkiye'ye dönmek üzere ailem Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Tabii insan hayatının ilk senelerini geçirdiği topraklar, ülke ve dostluklar, arkadaşlıklar kolay kolay unutulmaz. Bizim de tabii orada ilk yıllarımızda hayatımızın temelini oluşturan yıllarda yaşadığımız birçok anımız var. Ama iyisiyle kötüsüyle bir takım anılarımız var. Fakat şunu tabii hiç unutamam. Biraz tabiri caizse haylaz bir çocukmuşum. Ve hatırlıyorum özellikle ilkokulda bazen ders esnasında biraz da hiperaktivite mevzu bahismiş. Sıkıldığımız zaman öğretmenin şöyle bir bahçeye çıkıp bir nefes al gel şeklinde bir uygulaması vardı. Ve beni böyle dersin ortasında bir 5-10 dakika kadar dışarı çıkartıp bahçede şöyle birazcık gezindikten sonra tekrar derse alırdı. Hani böyle bir uygulamanın hatırımda kaldığını biliyorum.
Sadece siz mi?
Sadece ben.
Gönderirdi bahçeye.
Benim sınıfta sadece bendim. Evet. Çünkü en nasıl diyeyim yerinde duramayan yapı itibariyle olan bendim. Zaman zaman böyle nefes aldırmaya çıkarırlardı. Tabii bunun yanında birçok çocukluk hatıramız, ailemizle, orada arkadaşlarımızla, dostlarımızla geçirdiğimiz zamandan kalan hatıralar var. Bugün hala doğduğum ve büyüdüğüm şehre gittiğimde ki kendi ailemle, eşimle, çocuklarımla gittiğimde hakikaten insan tabii ki doğmuş olduğu yerlerde farklı anıları hatırlıyor. Orada farklı bir takım hisleri hissediyor. Ama genel anlamda en akılda kalan işlerden birisi, akılda kalan hatıralardan birisi buydu. Çünkü okul hayatı malum en çok vakit geçirdiğiniz dönem. O zaman da yaşadığım böyle ilginç bir şeydi.
Bu anınızı paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi de siyasete dönebiliriz. Evet. Bu geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda parlamento üyesi olan ırkçı bir Yunan vekili var ve yani haddini aşarak Türk bayrağını yırttı ve çok büyük de tepki aldı. Ceza da aldı.
Evet.
Aslında burada yani buna yönelik neler söylemek istersiniz? Bu aslında Avrupa'nın ırkçılıkta geldiği hangi noktayı gösterir bize?
Şimdi tabii şunu görmek lazım. Bir kere bu hareketi yapan Yunan vatandaşı olan milletvekili Avrupa Parlamentosu milletvekili. Yani Avrupa Birliği'nin parlamentosunun içerisinde Avrupa Birliği vatandaşlarının oylarıyla Yunanistan kontenjanından seçilmiş olan bir milletvekili. Yaptığının kabul edilemez ve açıklanamaz olduğunu tüm Avrupa ve oradaki herkes kabul ediyor. Bununla alakalı olarak da zaten hemen anında ki manidardır. Yunan Dışişleri Bakanlığı olayı kınadığını dile getirdi. Kendi vatandaşının orada yapmış olduğu bu terbiye sınırlarını, edep sınırlarını aşan hakaret içerikli bu hareketi kınadığını dile getirdi. Bu anlamda Baktığınızda kendi partisi zaten yanlış hatırlamıyorsam son seçimlerde Yunanistan'da meclis dışı kaldı. Bu da o son şu anda partisiz diye biliyorum. Hiç kimse sahiplenmedi. Ancak sahiplenmemek yetmez diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'daki genel duruma baktığınız zaman ki biz o gün onun olduğu zaman bizim Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeydik. Yani Avrupa Birliği'nin parlamentosu Brüksel'de, bizim Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Strasbourg'da. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Avrupa Konseyi'ni bazen Avrupa Birliği ile karıştırırlar. Tamamen iki ayrı kurumdur. Çünkü Avrupa Konseyi AB üyesi ülkelerden ve artı diğer ülkelerden 47 ülkenin üyeliğinden oluşur. Biz de kurucu üyeyiz orada Türkiye olarak. Fakat AB sadece AB'dir. Ama Avrupa içerisindeki genel gidişata baktığınızda Fransa'daki şu anda siyasette yine şimdi Avrupa'da popülist denir bunlara. Bunlara popülist diyorlar. Fakat ben her konuşmamda ve her mülakatımda bunların popülist değil ırkçı olduklarını dile getirerek asıl kelimenin buraya konması gerektiğini, tasvirin doğru yapılması gerektiğini söylüyorum. Ama şimdi şu emareyi görüyoruz. Fransa'da Le Pen. Şimdi İngiltere'de son Boris Johnson seçimi kazandı ve buna bağlı olarak da Brexit'i gerçekleştirdi. Ama aldığı destek oradaki yine popülist diye adettikleri ama ırkçı. İngiltere ırkçı partisiyle beraber bunu yaptı. Almanya'ya bakıyorsunuz oradaki durum tamamen farklı bir noktaya gitmiş durumda. Çünkü şimdi bizi Almanya'dan dinleyen vatandaşlarımız da vardır veya dinleyicilerimiz de vardır. Sadece vatandaşlarımız değil, Türkçe öğrenmiş olan, Türkçe konuşmayı bilen oradaki biliyoruz ki çok Alman vatandaşı farklı ülkelerin kökeniyle oraya gitmiş. Göçmen kökenli vatandaşlar da var, bizim vatandaşlarımız da var. Şunu görmek lazım. Thüringen eyaletinde en son yaşanan başbakanlık ve seçimlerle alakalı, yerel anlamdaki seçimlerle alakalı yaşanan ve arkasından Şansölye Merkel'in yaptığı bu seçimin iptal edilmesi, tekrarlanması gerekir çıkışı artık Almanya'da da AfD'nin temsil ettiği siyaset, artık buna nasıl siyaset diyeceksek hani ona popülizm diyor, bu ırkçılık. Evet, düpedüz ırkçılık. Evet. Bununla ilişkili olarak baktığınızda yine Avrupa Birliği işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'un bundan yaklaşık 1,5-2 ay kadar önce dile getirmiş olduğu AfD sağ aşırı ırkçı terörün meclisteki Alman meclisindeki temsilcisidir sözü. Hatırladığımızda bunu görüyoruz. Avusturya'da yine bunlar yükseliyor. İtalya'da keza aynı şekilde. Bakıyorsunuz zaten oradan geldiğinizde maalesef İsveç'te de ciddi manada bu ırkçı anlamdaki yaklaşım olanların oylarında yükselme var. Bu tarafa doğru geldiğiniz zaman işte yani bu taraftan kastım Güney Avrupa'ya doğru geldiğinizde Akdeniz sınırlarına doğru geldiğinizde baktığınızda aynı şey burada yaşanıyor. Sırbistan'da olsun, Yunanistan'da olsun, kısmen Bulgaristan'da, Macaristan'da. Şimdi bütün bu coğrafyanın içerisinde bunlar yaşandığı zaman bizim aklımıza Avrupa Konseyi'nin kuruluşuna sebep olan o sebepler manzumesi geliyor. Neydi bu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa kıtasında bu İkinci Dünya Savaşı'na giden yolda, o süreçte ırkçılığın, aşırıcılığın, antisemitizmin ki günümüzde hem antisemitizm, xenofobia ve İslamofobyanın artık yaşandığı, farklı kültür ve inançlarda olan insanların ötekileştirilmeye çalışıldığı ve ülke içerisinde yaşanan her sorunun onlara yüklenilmeye çalışıldığı bir dünyada bahsediyoruz. Sadece Avrupa kıtasında değil, maalesef Amerika'da.
Amerika kıtasında
da bunu yaşıyoruz. Bugün baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın söylemlerine baktığınızda aşırı popülist bir söylem görürsünüz.
O popülist söylem ırkçı bir söylem.
Ve aynı zamanda Amerika'nın sınırlarını kapatırım, Amerika'nın çıkarlarını sadece korurum. Yani bunlar işte Avrupa kıtasında ırkçılığın kökünün olduğu o kıtanın genelindeki bu akım siyasetin temsilcisi olduğunu düşünen ki Hollanda'da da bu ciddi, evet. Belçika'da da var. Danimarka'da da var. Hollanda'daki o meşhur, yani meşhurdan kastım iyi anlamda değil ama oradaki o ırkçı adını bile anmak istemiyorum onun. Zamanında bizim seçim dönemleri içerisinde yaşadığımız sıkıntıların temelinde de onun oradaki çalışmalarının yattığını düşündüğüm bir durumdan bahsediyoruz. Bütün kıtada bu var.
Peki nasıl bir tehlike?
Bu tehlike şöyle baktığınızda, şimdi bakın Almanya'da...
Ya da Avrupa bu tehlikenin farkında mı?
Avrupa'da bu tehlikenin farkında olan siyasiler var. Sivil toplum örgütleri de var. Bununla beraber bir ciddi manada halk içerisinde bunun farkında olan bir kesim de var. Ancak bunu destekleyen ciddi bir kitle de var.
Daha fazla herhalde destekleyen kesim.
Şu anda onu söyleyemeyiz. Destekleyen kesimin fazla olduğunu söyleyemeyiz ama örnek vermek gerekirse yine Almanya üzerinden gideceğim ama en iyi daha yakın bildiğimiz örnekler olması hasebiyle söylüyorum. Almanya'da önümüzdeki seçimi ciddi manada etkileyebilecek noktaya gelmiş durumdalar. Şimdi asıl tehlike sinyalleri burada.
Kilit nokta oynayacaklar.
Kilit noktaya doğru gidiyorlar. Şimdi yeşillerde bir yükseliş var. Sosyal demokratlar SPD'de ciddi bir düşüş mevzu bahis. Liberaller de şimdi FDP'nin temsil ettiği liberal parti olarak gördüğümüz şeyde bu son Thüringen olayından sonra bir sarsılma var. Hristiyan Birlik Partileri CDU ve CSU olmak üzere onlar da ciddi manada sarsılıyor. Çünkü AfD dediğimiz o ırkçı yapıyı temsil eden ve onun temsilcisi olan partinin asıl oy devşirdiği yer onun tabanı. Ve siyasiler açısından da öyle. Çünkü baktığınız zaman o dönem bir dönem içerisinde CDU'da CSU'da siyaset yapmış kişilerin şu anda AfD'de siyaset yaptığını görüyorsunuz. Tehlike burada. Yani aklı selim olarak hareket eden siyasiler yok mu? Var. Ama bunların tabanda karşılık görme oranlarında düşüş var. İşte bunu araştırmak lazım. Bu neden buraya geliyor?
Mücadele kısmı da önemli. Irkçılıkla...
Mücadele, tabii ki mücadele kısmı önemli ama mücadele kısmı sebebiyle beraber yürümeli. Şimdi Avrupa'da ırkçılık yok diyemezsiniz. Çünkü baktığınız zaman iki kere dünyayı iki dünya savaşına sürüklemiş olan yer Avrupa, kıta. Kıta olarak baktığınız için bu analizi doğru yapmamız lazım. Yani bu dünya savaşlarının sebebinin temelin nerede olduğunu, hangi düşüncede olduğunu, yani affedersiniz... İnsanları bir tabirimi mazur görsün dinleyicilerimiz ama gerçek olduğu için sonra bir hayvanat bahçesi tarzında ten rengi farklı olan insanları gösteren ve onları orada teşhir eden bir anlayışın tezahür ettiği bir kıtadan bahsediyoruz. Şimdi Hollanda'daki bazı siyasiler işte adını söylemeyeceğiz diyoruz ama Wilders denen adam yani... Bu siyasilerin temsil ettikleri akımlar kendilerini sadece biz demokratik olarak buralara geldik deyip kurtaramazlar. Böyle bir şey yok. Yaptıkları ettiklerinden sorumlular. Ana akım siyasi içerisinde olan yani merkez partiler olarak adlandırdığımız işte Hristiyan Demokrat Birlik olsun, Sosyal Demokratlar olsun, liberalleri de bunun içerisine koyuyor. Yeşiller de artık. Çünkü yeşiller de bir orta siyaseti, merkez siyaseti yerleşmiş durumda artık. Son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Almanya'da oy kullananların %34'ü ilk kez oy kullananların yeşillere oy verdi. Bu önümüzdeki Almanya seçimleriyle ilgili çok ciddi bir endikasyondur. Bir göstergedir. Evet. Yani burada yeşiller de bir kilit noktada olacak. Ama aynı zamanda bir tarafta AfD de bir kilit noktada olacak. Kaldı ki bir de sol parti var. Bir de aşırı sol olanlar var. Biz habere sadece aşırı sağdan konuşuyoruz. Bir de aşırı sol olanlar var. Örneğin Almanya'da sol parti, Linke.
Doğru.
Orada bir milletvekili var. Alman vatandaşlarının oylarıyla seçilmiştir. Alman parlamentosunun bir üyesidir. Bu tarafıyla beni hiç ilgilendirmez. Varlığı vardır. Ancak işte bu kişiyi, ki bu kişinin ismi Sevim Dağdelen, bu kişiyi alıp da siz Alman Federal Parlamentosu'nda Almanya-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı olarak seçilmesine giden yolu açıp da, açıptan kastım teknik olarak hata yaptıklarını dile getiriyorlar ama olan olmuş, seçilmiş, oraya gelmiş. Şimdi Türkiye olarak biz nasıl muhatap olacağız bu hanımefendiyle? Ha diyebilirsiniz
tam
ki...
Tam tersi aslında. Tam Türkiye düşmanı.
Tabii. Yani grubun adı, amacı dostluk. Siz Türkiye ile düşman olan birisinin oraya gelmiş olması... Ha şunu diyebilirsiniz. Ya bizim sistemimizin içerisinde teknik olarak oraya geldi. Biz de kabul etmiyoruz ama ne yapalım artık geldi.
Sizin... Kabul edilemez bir şey ama.
İşte sizin teknik olarak bunu, bu hatayı yaptınız. Peki tamam seçilmiş milletvekili eyvallah. Ben ona bir şey demiyorum zaten ama bu ek görevdir. Bu üstüne konan bir diyalog görevidir. Diyalog kurma amacı olmayan, hiçbir şekilde dostluk amacı olmayan, birliktelikle ilgili hiçbir düşüncesi olmayan bir kişi burayı nasıl yönetecek? O zaman benim de şunu deme hakkım var. Ben de Türkiye, Almanya'nın TBMM dostluk grubu başkanıyım.
Evet, ben, sizin böyle bir göreviniz
evet,
de var.
Ben de o zaman şunu söylerim, kusura bakmasın kimse. Benim Sevim Dağdelen gibi bir milletvekiliyle, Türkiye'yle hiçbir dostluk amacı olmayan bir milletvekiliyle konuşacak bir şeyim yok. Konuşmak isteyen konuşabilir. Ama o zaman şunu da göze alacak. Bakın her adımınızın bir karşı eleştirisi olur. Eleştiri yapmak bizim hakkımız. Siyasiler olarak zaten birbirimizi eleştirmekle ve farklı düşüncelerimizi dile getirmekle görevliyiz. O zaman benim de diyeceğim tek bir şey var. Demek ki onlar Sevim Dağdelen'i eğer Almanya'da bu noktaya getirmek konusunda bir hata olarak kendileri de bunu kastediyor. Yani burada kimseyi zor durumda bırakmak için söylemiyorum ama kimle görüşsek Almanya'da milletvekili olarak aklı selim olan herkes diyor ki ya bunun zaten bu hanımefendinin Türkiye ile dostluk gibi derdi yok.
Onlar
sizi
da
anlıyoruz. Yani. Şimdi mesela Japonya Dostluk Grubu Başkanı da yine aynı bir hatayla, yine Alman Federal Meclisi'nde AfD'den bir milletvekili oldu. Japonlar da diyor ki siz bize hakaret mi etmek istiyorsunuz diyor. Yani AfD ile ben nasıl oturup da bu işi konuşabilirim, dostluk konuşabilirim? Kendi bakanının, devlet bakanının aşırı sağ terörizmin temsilcisidir dediği bir partiye kim dostluk için elini uzatır? Böyle bir şey olabilir mi?
Olamaz, doğru.
O zaman madem siz öyle bir tercihte bulundunuz, bizim de şu tercihi yapma hakkımız var. Sizinle biz bu kişinin olduğu ortamlarda görüşemeyiz. Onun dışındaki kişilerle bizim hiçbir sorunumuz yok. Ama bunu da bizim ortaya koyduğumuz bir duruştur. Bir mesajdır. Biz mesajı böyle verebiliriz. Yani gidip de ne yapacağım? Ben Almanya'daki seçim içerisinde seçilmişim milletvekili. Buna benim itiraz etme veya herhangi bir şekilde bunu sorgulama hakkım yok. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları tarafından seçilen bir milletvekiliyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiyim ve anayasaya göre Türkiye'nin tümünü temsil eden bir milletvekiliyim. O zaman seçim bölgem İstanbul. Ama sözümü de dile getirme, tepkimi de koyma hakkım var.
Evet. Peki Avrupa Parlamentosu'nda sık sık PKK terör örgütünün propagandası da yapılıyor. En son kırmızı bültenle aranan bir terörist Avrupa Parlamentosu'nda görüldü.
Evet.
Yani hani bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Yani siz bir de hani orada onlarla yüz yüze geliyor musunuz? Mesela karşılaştığınızda diyaloglarınız oluyor mu?
Şimdi tabii bizim bir avantajımız var. Biraz evvel başında programımızın altın gibi onlar Brüksel'de. Biz Strasbourg'dayız. Ama bu demek değil ki bizim Strasbourg'da böyle bir sıkıntımız yok. Şu anlamda söylüyorum. Bu konuyu hatırlattığınız için de teşekkür ediyorum. Çünkü bakın bizim yakın zamanda biliyorsunuz Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi raporlar hazırlar. Bu raporlar komisyonlarda hazırlanır. Daha sonra genel kurulda oylanır. Ve bunlar birer tavsiye belgesi anlamında, tavsiye kararı anlamında kayda girerler. Şimdi bu noktada baktığınızda yakın zamanda hukuk komisyonunda görüşülen bir rapor var. Bu raporda ve siyasi komitede Interpol çalışmalarının bazı üye ülkeler tarafından, Interpol'e çünkü biliyorsunuz dünya çapında 100'den aşkın üye ülke var. Bazı üye ülkeler tarafından suistimal edilmesi söz konusu olduğuna dair ve burada bir takım emareler olduğuna dair bir rapor hazırlandı. Bunun çalışmaların içerisinde bizim de katkılarımız oldu. Bazı önerilerimiz ve eleştirilerimizi gündeme getirdik. Özellikle tabii bizim dile getirdiğimiz eleştirilerden bir tanesi de FETÖ olsun, PKK olsun, DHKPC olsun, TİKKO, bu Türkiye'deki sağ, sol veya kendini farklı anlamda dile getiren terör örgütlerinin bizim emniyet birimlerimiz tarafından Interpol'e bildirildiğinde, kırmızı bülten çıkartılması konusunda talep edildiğinde ve çıkartıldığında diğer üye ülkelerin bunu takip etmeyişi. Biz bu eleştirilerimizi dile getirdik. Ama niye buradan girdim? Maalesef özellikle Belçika, tabii kendi federal yapısıyla alakalı olarak da burada bazı farklılıklar yaşıyor. Çünkü bir federal yapısı var, içinde eyaletler var, eyaletlerin farklı kuralları var, parlamentoları var. Orada bir karmaşa söz konusu. Şimdi PKK dediğiniz terör örgütü, belki de bu dünya üzerinde var olan, bugün de var olan maalesef terör örgütlerin içerisindeki en gaddar, en eli kanlı, en acımasız terör örgütlerinden bir tanesi. Ama şunu görmek lazım. Özellikle sizin aracılığınızla bunu hatırlatmak istiyorum Avrupa'daki tüm hem vatandaşlarımıza hem de orada bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize. Bugün PKK terör örgütü Orta Doğu, Orta Asya'dan Avrupa kıtasına yapılan uyuşturucu ticaretinin kahir ekseriyetini elinde bulunduran yasa dışı terör örgütüdür. Yani Avrupa'daki kendi vatandaşlarını korumakla görevli olan siyasiler ve o devletlerin emniyet birimleri ve istihbarat birimlerinin bir numaralı düşmanıdır. Bugün İsviçre'de haraç kesen PKK'dır. Bugün Almanya'da, Avusturya'da farklı iş yerlerinden haraç toplayan ve özellikle Türkiye'den oraya gitmiş, şu Türkiye'den şu anda oraya gurbetçi olarak gitmiş bu ülkenin vatandaşlarından ve özellikle de belli bölgelerinden, Doğu ve Güneydoğu bölgesinden kökeni olan vatandaşların üzerinden bunu yapıyor. Yani onları zor duruma koyuyor. Dinleyicilerimizin arasında şu anda eminim ki benim bu sözlerime içinden en sonunda birisi bunu dile getirdi veya tekrar dile getirdi diye oh diyen vatandaşlarımız vardır. Çünkü çok iyi biliyorum ki PKK ile hiçbir bağı olmayan, PKK ile yakından uzaktan alakası olmayan, onlardan nefret eden birçok kişi vatandaşımız veyahut da Avrupa vatandaşı, o ülkenin vatandaşı olup da orada bir iş yeri açmış, ailesine helal rızık kazanmak için orada ter döken vatandaşımızdan bu terör örgütü gidip haraç alıyor. Zorla tepelerine gidip tehdit ederek, ailesini, canını, mal varlığını tehdit ederek yapıyor bunu. Buna karşı oradaki emniyet birimleri, hangi ülke olursa olsun, Avrupa Birliği'nin içerisindeki tüm üye ülkelerin emniyet birimleri neden gerekli çalışmayı yapmazlar? Ben buradan sorguluyorum. Onların temsilcilerinin orada iki tane, üç tane adam gitmiş Avrupa Parlamentosu'nda konuşmuş. Tabii ki kabul etmediğimiz bir şey. Veya orada bir yan yapılan bir etkinliğe katılmış. Asla kabul etmeyiz. Ama bu bizim için şu anlamda bir değer ifade etmiyor. Biz onun cevabını veririz. Gereken cevabı da veririz. Haddini de bildiririz. Hiçbir sıkıntı yok. Gereken her yerde, platformda da bunu dile getiriyoruz. Cumhurbaşkanımız olsun, Dışişleri Bakanımız olsun, diğer bakanlarımız, bizler her şekilde bunların takibini sonuna kadar yapıyoruz. Ancak benim burada özellikle ve özellikle dile getirmek istediğim, hukuk devleti olan ve olduğunu iddia eden ve bununla övünen bu Avrupa'daki bu devletler neden olur da hukuk dışı yollarla kendi vatandaşı olan kişilere bir terör örgütünün gidip, tabiri caizse bizim halk arasında kullandığımız, yani halk tabiriyle çökme diye tabir ettiğimiz, yasa dışı olarak tehditten maddi bir takım şeyleri almasını göz yumarlar. Ben buna göz yumma diyorum. Neden? Bakın, bana kimse şunu inandıramaz. Avrupa'daki, İsviçre'de, Avusturya'da, Almanya'da emniyet teşkilatının bu terör örgütlerinin ne yaptığını, ne ettiğini takip etmiyor veya onlara karşı mücadele etmiyor diyemez. Ama NSU davasını hatırladığımız zaman, o zaman NSU davasına baktığımızda Almanya nasıl olur da 100 seneden fazla bir süre o mahkeme kayıtlarını kilit altına alır ve arşive kaldırır? Neden? Bunun araştırılması lazım.
Evet, doğru. Peki bu hem terör örgütlerine ve PKK ya da FETÖ'yü Avrupa medyasında savunan bir kısmı var. Yani evet. Ve bu ırkçılığı da savunuyorlar. Yani maalesef. Daha çok ön plana o çıkıyor. Mesela ırkçılıktan mağdur olmuş bir kişinin haberini yapmaktansa o ırkçı kişiyi haber yapmayı daha çok tercih ediyorlar. Yani burada, bu konuya da değinmek ister misiniz?
Özellikle tabii bakın, şimdi şu anda radyodayız, yayın yapıyoruz, radyo yayını yapıyoruz. Şeye baktığımız zaman sadece bizim oradaki vatandaşlarımızın veyahut da sizin TRT olarak yapmaya çalıştığınız çalışmalarda farklı Avrupa Birliği ülkesi üyelerden izinlerin alınması konusundaki süreler ve süreçler nasıl işliyor? Ve Türkiye'de nasıl işliyor bu süreçler? Sadece buna baktığımız zaman zaten çok büyük farklılıklar olduğunu göreceğiz. Türkiye'de yayın yapmak veyahut da bir yayına çıkmak çok zor bir şey değil. İzin almak da zor değil. Ama Avrupa'da farklı ülkelerde bunların ne kadar zor olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz benden. Onları başka bir programda konuşuruz. Fakat şu var. Özellikle FETÖ. FETÖ bu noktada sosyal medyayı ve oradaki basında görev alan basın mensuplarını suistimal ediyor. Oradaki birçok Avrupa'daki basın mensubu basın görevi yaptığını zannederek suistimal edildiğinin farkında olmuyor bazıları. Sonra farkına varınca geri çekiliyorlar ama şunu bilmek lazım. Sosyal medya ve internet üzerinden yapılan yayınlarda korkunç bir bilgi kirliliği var. Yine konsey çalışmaları içerisinde bununla ilgili bir rapor hazırlandı. Yakında çıkacak. Çünkü artık yanlış haber, yalan haber, doğru olmayan bilgilerin paylaşımı ve algı operasyonları korkunç derecede almış başını gidiyor. Ve özellikle Avrupa içerisinde, Amerika'da da bunlar yapılıyor. FETÖ da bunun başını çekiyor. Şimdi eminim şu anda bizim yayınımızdan sonra FETÖ'nün mahvilleri yine alacak. Bizimle alakalı ne bulabilirler, ne yapabilirler, internette ne var, odur, nedir, budur diye ve yalan haberler yapacaklar. Birçok yalan yanlış şeyler söyleyecekler. Avrupa'daki birçok dostluğumuzu etkilemeye çalışıyorlar bazı yalan şeylerle. Bu yalanlarla boşuna uğraşmasınlar. Çünkü yalanın yalan olduğu her zaman ortaya çıkar. Ama burada özellikle terör örgütlerine karşı bizim verdiğimiz mücadele 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ'nün Türkiye'de yapmaya çalıştığı, başını çektiği darbe girişiminden sonraki durumu hala tam anlayabilmiş değiller Avrupalı dostlarımız. Ama bunları eleştirdiğimiz zaman tabii şuna da bakmamız lazım. Bizim kendi içimizde, Türkiye'de maalesef, yani 15 Temmuz darbe girişimine planlı darbe, tiyatro demeye kadar giden maalesef siyasilerimiz oldu. Yani yakın zamanda çıkıp da FETÖ'nün siyasi ailenle alakalı yaşanan tartışmaları hatırlıyorsunuz. Yani burada özellikle ana muhalefetin ve bu noktada o yapıya karşı gerekli duruşu zamanında ortaya koymamış olan siyasilerin şu anda üste çıkma çabalarını hayretle izliyoruz. Yani 2011'deki MİT krizi. Biz o zaman söyledik. Bu yeni bir şey değil ki. Yani biz FETÖ ile olan mücadeleyi sadece 17-25'ten sonra başlatmış değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde başlatmış olduğu bir mücadele var. Ama neredeydi o zaman ana muhalefet? Neredeydi o zaman şu günlerde onların yanında hala yer tutanlar? Buna açık ve seçik olarak karşı durmak gerektiği zaman, devletin bekası dediğimiz zaman işte bunu kastediyoruz. Bu devletin bekası söz konusu burada. Yani vatandaşlarımız bizi dinledikleri zaman dinleyicilerimiz bazı şeyleri unutmuş olabilirler. Onları hatırlatmak açısından söylüyorum. Biz bu mücadeleye 17-25'te başlamadık. Neden oraya gelindi? Dershaneler olayını hatırlayalım. Yani 2011'den sonra çok sert bir şekilde katli bir Gezi Parkı olayının altında neler olduğu çıktı. Ha Gezi Parkı olayının başındaki olaylar öyleymiş böyleymiş. Ya onu konuşmuyoruz artık. O geçmiş. Olana bakın. Kimin nereye ne tuttuğuna bakın. Ne yaptığına bakın. Bunları konuşmamız lazım.
Peki bu Avrupa'daki Türkler de son dönemde en fazla ırkçılığa, yabancı düşmanlığına maruz maalesef kalan bir kesim. Burada aslında Türk, yani Avrupa toplumundaki güvenliği de bir şekilde tehdit ediyor.
Şunu açık söylememiz lazım. Bakın Yasemin Hanım, açık ve seçik söylememiz lazım. Avrupa Birliği içerisinde ve Avrupa'daki ülkelerdeki yaşayan her bir vatandaşın, o ülkenin vatandaşı olsun veya o ülkede kalma müsaadesi, çalışma müsaadesi, ömür boyu yaşama müsaadesi olsun, her bir yaşayan insanın güvenliğinden o ülke sorumludur. Nasıl biz sorumluysak tüm vatandaşlarımız ve bu ülkede yaşayan herkesten yasal olarak kalan. Dolayısıyla burada sorumluluk o ülkelerindir. O ülkelerin hukuk makamlarındır. O ülkelerin emniyet teşkilatlarındır. O ülkelerin istihbarat teşkilatlarındır. Bu bizim olsun, başka göçmen kökenli vatandaşlar olsun, Yahudilere karşı olsun antisemitizm anlamında, Müslümanlara karşı İslamofobi, xenofobi anlamında, ötekileştiren, aşırı uçlara, sağa veya sola giden herkesin ve bu anlamda şiddet içerisinde olan herkesin karşısına dikilmek ve bu işi çözmek o ülkelerin emniyet teşkilatlarının ve siyasetinin sorumluluğudur. Bunu yapmazlarsa bunun altında ezilirler. Ha bizden yardım mı istiyorlar? Her türlü yardımı vermeye hazırız, bilgi vermeye hazırız. Zaten resmi makamlarımız bu bilgiyle paylaşıyorlar. Ama paylaşılan bilgilerle hareket etmelerini bekliyoruz.
Çok teşekkür ederim Akif Bey. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda Avrupa'da yükselen ırkçılığı, Avrupa'da yükselen siyasetteki ırkçılığı, eski Gençlik ve Spor Bakanı, şimdi ise AK Parti İstanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Başkanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'la değerlendirdik. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.